أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين نصر سورة صابر Medeni bir suredir. Alimlerin icmasıyla, alimlerin ittifakıyla medeni bir sure. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra inmiş olan bir suredir. Bu da icmaen medeni bir suredir. İhlas, Felak ve Nas sureleri ise haklarında ihtilaf olandır, değil mi? Kimileri Mekki diyor, kimileri medeni diyor ama bu Nasr suresi icmaen medeni bir suredir. 3 ayetten oluşan bir suredir. Ve Müslim'de geçen bir rivayetten anlıyoruz ki abiler, bu Nasr suresi Kur'an-ı Kerim'de en son inen suredir. Kur'an-ı Kerim'de en son inen sure inşallah bugün yapacağımız, tefsirini yapacağımız İzâ câe nasrullâhi vel feteh suresidir abiler. Bakın İbn-i Ömer diyor ki bu surenin inişiyle alakalı olarak bu sure diyor veda haccında Mina'da inmiştir diyor. Demek ki o zaman bu sure Mina'da veda haccında indiğine göre demek ki hicretin 10. senesinde inmiş. Sonra diyor bu sure indikten sonra el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim diye hani bir ayet var ya Maide suresinin 3. ayet. Ayet bu şekilde devam ediyor. Sonra diyor bu ayet indi diyor. İşte diyor bu ikisinden sonra yani bu surenin Nasr suresinin ve bu ayetin inmesinden sonra diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam 80 gün yaşadı diyor. 80 gün demek ki o zaman yani bugün tefsirini yapacağımız bu sure yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına çok yakın bir zamanda inmiş olan 80 gün sonra vefat edeceği bir sure. Şimdi bakın dikkat edin yani Nasr suresi en son sure dedik değil mi? Kur'an'da inen en son sure dedik. Çünkü Nasr suresinden sonra bir takım ayetler de inmiş. Sure bakın diyorum. En son sunan sure olabilir ama ondan sonra bir takım ayetler de inmiş mi? İnmiş. Mesela Kur'an'da en son inen ayet hangi ayet biliyor musunuz? En son inen ayet. Bakara suresinin 281. ayet. Ne diyordu Allah-u Teala ayette? Yani başını hatırlatayım. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ Öyle bir günden korkun ki o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Ne kadar manidar değil mi? Yani Kur'an'ın en son ayeti bu şekilde iniyor. Çok manidar. Öyle bir günden korkun ki o günde Allah'a döndürüleceksiniz. O yüzden o güne çok iyi bir şekilde hazırlanmanız lazım diyor Rabbimiz. Bakara suresinin 281. ayetinde. Tabi daha sonra bu ayet indikten sonra aleyhissalatü vesselam 21 gün yaşıyor. Bu en son ayet iniyor. 21 gün yaşıyor ama tabi 7 gün yaşıyor diyenler de var. Başka şeyler de diyenler var. Allah'a emanet ama biz şunu biliyoruz ki Nebi aleyhissalatü vesselam hicretin 10. senesinde vefat etmiş. Hangi ayda vefat etmişti? Rabi'ül evvel ayında aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. O zaman demek ki bugün inşallah tefsirini yapacağımız bu sure abiler hicretin 8. senesinde vuku bulmuş olan Mekke'nin fethinden sonra iniyor demek. Niye özellikle Mekke'nin fethi diyorum? Çünkü اِذَا جَاءَ نَصُّ اللّٰهِ وَالْفَتِحِ Yani fetih geldiği zaman diyor ya Allah-u Teala. O fetihten kastedilen birazdan da söyleyeceğiz Mekke fethidir. Bu surede belirtilen bu Mekke fethinden sonra bu sure iniyor. Buradan söylediklerimizden bu anlaşılıyor ama kimileri de bu surenin Mekke'nin fethinden önce indiğini söylüyor. Dolayısıyla gaybtan haber veren bir sure olduğunu söylüyor. Çünkü bak Mekke'nin fethinden önce iniyorsa bu sure Allah'ın yardımı geldiği zaman, fetih geldiği zaman bak daha gelmemiş. Yani Mekke'nin fethinden önce inmiştir görüşünü alırsak o zaman demek ki bu sure neyden haber veriyor? Gaybtan, ileride olacak olan bir haberden haber veriyor. Ama doğru olan görüş az evvel de söylediğimiz gibi bu İbni Ömer'in sözünü okuduk. İbni Ömer açıkçası ne diyordu? Bu sure diyordu. Veda haccında Mina'da inmiştir. Yani hicretin 10. senesinde inmiştir. Sözünden ötürü. O yüzden doğru olan görüşün biz hangi olduğunu söylüyoruz? Mekke'nin fethinden sonra inmiştir bu sure. Önce inmemiştir. Şimdi bir sureye kısa bir şekilde mana verelim inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billah İzâ câe nasrullâhi vel fethû Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Ve insanları Allah-u Teala'nın dinine fevç fevç, akın akın, bölük bölük, grup grup girdiğini gördüğün zaman işte o zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini hamd etmekle birlikte, Rabbini hamd ederek tesbih et onu vestagfir ve ondan bağışlanma dile. İnnehu kâne tevvâbâ. Şüphesiz ki Allah tevvâptır, tevbeleri kabul edendir. Şimdi abiler bakın bu okumuş olduğumuz bu surenin ayetleri üzerinde tek tek durmadan önce Bukhari'de geçen bir kıssayı inşallah mana olarak aktarmak istiyorum. Çünkü bu aktaracağım kıssa bu sureyle alakalı bir kıssa. İlk olarak inşallah bu kıssayı şöyle bir mana olarak aktarayım. Ömer radıyallahu anh halife, Ömer radıyallahu anh Müslümanların işlerini istişare etmek üzere sahabenin ileri gelenlerini, büyüklerini toprarlardı. İşte Bedir'e katılmış olan, ilim sahibi, fazilet sahibi olan böyle sahabenin büyüklerini toplardı onlarla istişare etmek için Müslümanların meselelerini. Ama o meclise, o istişare meclisine İbn-i Abbas'ı da radıyallahu anhuma onu da dahil ediyordu. Onu da istişare meclisine sokuyordu. İbn-i Abbas o zaman takriben kaç yaşında biliyor musunuz? 20 yaşlarında. Şimdi bu durum böyle bazı sahabelerin böyle garibine gidiyor. O bazı sahabeler diyorlar ki yani bu da küçük çocuk yani. Bu niye istişare meclisinde bunun ne işi var? Bunun yaşında bizim de çocuklarımız var. Hatta bundan daha da büyük çocuklarımız var. Yani neden dolayı yani bunu sen özellikle buna torpil geçiyorsun gibi böyle bir itirazda bulunuyorlar. Ömer radıyallahu anh da diyor ki innehu min haythu alimtum. Benim onu sokmamın sebebi, istişare meclisine sokmamın sebebi sizin bildiğiniz bir sebepten dolayı. Yani bak o Resulullah aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. Dinde büyük bir fıkha, büyük bir anlayışa sahip, geniş bir anlayışa sahip. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onun için hayır duasında bulunmuş. Dinde fakih olması duasında bulunmuş. Ne demişti aleyhissalatü vesselam onun hakkında? Allahümme fakihu fiddini ve alimhu te'vil. Allah'ım dinde onu İbn Abbas'ı fakih kıl. Ve ona Kur'an'ın tevilini, Kur'an'ın yorumunu öğret. Diye aleyhissalatü vesselamın duasını, hayır duasını almış olan birisi. Hani bildiğiniz sebepten dolayı yani bu İbn-i Abbas'ın sizin çocuklarınız üzerinde özelliği var, bir özelliği var. Bunu bir fiil Ömer radıyallahu anh göstermek için İbn-i Abbas'ı çağırıyor. Amacı ne işte o itiraz eden sahabelere İbn-i Abbas'ın üstünlüğünü göstermek. Yani ilim sahibi olduğunu, zeki bir genç olduğunu göstermek için. Yani bu itirazın kabul edilemez bir itiraz olduğunu, diğer çocuklarından daha üstün olduğunu göstermek için yine İbn-i Abbas'ı bir gün istişare meclisine çağırıyor ve istişare meclisinde şöyle bir soru ortaya atıyor. Diyor ki sahabelere اِذَا جَاءَ نَصُّ اللّٰهِ وَالْفَتِحِ suresi hakkında ne dersiniz diyor. Ey Allah'ın Resulü'nün sahabeleri ne dersiniz bu sure hakkında diye soru soruyor. Orada sahabeler ikiye bölünüyor. Kimisi bir şey demiyor, susuyor. Allah alem diyor yani ben bir şey söylemek istemiyorum diyor kimileri. Kimleri de ayeti zahir üzerine tefsir ediyor. Yani diyor ki yani Allah-u Teala burada bahsediyor. Yani eğer ki herhangi bir fetih, herhangi bir zafer elde edersek ve insanların da işte dine girdiğini böyle bölük bölük dine girdiğini görürsek Allah-u Teala'ya ne yapacağız? Tesbih edeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz. Allah-u Teala'dan istiğfar edeceğiz. Allah-u Teala'dan bağışlanma dileyeceğiz. Yani ayeti zahir üzerine tefsir ediyorlar. Daha sonra Ömer radıyallahu anh İbn Abbas'a dönüyor. Diyor ki ey İbn Abbas sen bu sure hakkında ne diyorsun diyor. O da diyor ki İbn Abbas bakın daha takriben 20 yaşlarında. Ey müminlerin emiri diyor. Ben diyor bu sahabelerin yani bu kimselerin dediği gibi ben demiyorum diyor. Benim daha farklı bir bakış açım var diyor. Bu sure diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın ecelinin ölüm vaktinin yaklaştığını bildiren bir suredir diyor. Yani Allah-u Teala bu surede ey Muhammed işte Allah'ın yardımını, fethini gördüğün zaman, insanların fevç fevç akın akın sana gelip İslam'a girdiklerini gördüğün zaman artık anla ki tamam öleceksin. Artık kısa bir ecelin kaldı. Bunu Allah-u Teala burada bildirmek istiyor. Diyor Ömer radıyallahu anh da diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor ben de diyor İbn Abbas'ın diyor bu söylediğinden başka bir şey bilmiyorum bu sure hakkında diyor ve İbn Abbas'ı tasdik ediyor. Bu işte okumuş olduğum yani aktarmış olduğum bu rivayet Bukhari'de ve daha başka yerlerde geçen bir kıssadır. Hani bu sadece şimdi anlıyoruz ki demek ki bu sure Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelinin yaklaştığını bildiren bir sure değil mi? Hani bunu sadece İbn-i Abbas ve Ömer radıyallahu anh'ın söylediği yaptığı bir tespit değil. Aynı şekilde bu İbn-i Mesud'un işte ashabının Mücahit, Ebu'l-Aliye, Dahhak ve daha nice böyle selefin de görüşüdür. Yani bu sure Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelini, ölümünün yaklaştığını bildiren bir suredir. Zaten sahih rivayetlerde geçtiği üzere abiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sure inince yakın bir zamanda vefat edeceğini anlıyor zaten. Sahih rivayetlerden biz bunu anlıyoruz. Hadislerde aleyhissalatü vesselamın bu sure indiği zaman yakın bir zamanda vefat ettiğini zaten anlıyor ki zaten bundan dolayı da bu sureye ne ad verilmiş ayrıca biliyor musunuz? Bakın Nasr suresi dedik değil mi? Çünkü İzâ câe Nasrullah, Nasr kelimesi geçiyor ya. Nasr kelimesi geçtiği için bu sureye Nasr suresi denmiş ama işte bu sure aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelinin yaklaştığını bildiren bir sure olduğu için ne adla verilmiş bu sureye? Tevdi' suresi de denmiş. Suretut tevdi' uğurlama suresi, vedalaşma suresi. Artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eceli gelmiştir diye. Şimdi inşallah ayetlerin tefsirine geçelim. Rabbimiz ne buyuruyordu? İzâ câe nasrullâhi vel fethû. Allah-u Teala'nın yardımı geldiği zaman, vel fethû ve fetih geldiği zaman. Allah'ın yardımı bir ve fetih geldiği zaman. Şimdi yardım ne demek? Fetih ne demek? Yardım ne demek abiler? Yardım istenilen bir şeyin elde edilmesine destek olmak anlamına geliyor. Yani sen bir şey istiyorsun, o şeyin elde edilmesi, yani o şeyi elde etmen için sana destek olunmasına, sana destek verilmesine ne ad verilir? Yardım denilir. Şimdi bakın, yani yardım demek o zaman çok böyle geniş manaları ihtiva eden bir kelime değil mi? Yani bu istenilen şey her türlü şey olabilir değil mi? Ama bakın burada özellikle kastedilen nedir? Yani Allah-u Teala'nın hangi hususta yardım etmesidir? Fetih. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarına karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yardım edilmesidir. Buradan biz bunu anlıyoruz. Zira hemen bu İzâ câe nasrullah ifadesinden hemen sonra gelen ki cümlelerden hem de sureyle alakalı rivayetleri ele aldığımız zaman buradaki Allah'ın yardımından kasıt hangi hususta, hangi işin elde edilmesi konusunda destek verilmesi? Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarına karşı galip gelmesi hususunda Allah'ın destek vermesi. Yani buradan nasrullah'tan kasıt budur. Yoksa nasır kelimesi, yardım kelimesi dediğimiz gibi çok geniş manayı içeren bir kelimedir. Vel fethu ve fetih geldiği zaman diyor. Fetih ne demek? Yani düşmana galip gelmek ve düşmanın sahip olmuş olduğu yerlere bu şekilde düşmana galip gelerek sahip olmak değil mi? Fetih. Bu anlama geliyor. O zaman demek ki bakın biz buradan yardımın manasını verdik. Bir de fethin manasını verdik. O zaman demek ki yardım fethin neymiş? Sebebidir. Yani Allah-u Teala destek veriyor. Sen mesela bir şey istiyorsun, bir şeyi elde etmek istiyorsun. O da nedir? İşte düşmana karşı galip geleyim ve düşmanın hakim olmuş olduğu yerleri ele geçireyim. Bunu istiyorsun. Bu şeyi elde etme konusunda Allah sana yardım ediyor ve bunun sebebi olarak, neticesi olarak ne meydana geliyor? Fetih. O zaman demek ki biz buradan anlıyoruz ki nusret, yardım, fethin sebebidir. Fethin sebebi olduğu için Allah bak ilk başta hangisini öne alıyor? Yardımı. İzâ câe nasrullah diyor ilk başta. Allah'ın yardımı geldiği zaman vel fethu. Ve fetih geldiği zaman diyor. Bundan dolayı işte nasır kelimesi öne alınıyor. Az evvel de dedik burada fetihten kasıt nedir? Mekke'nin fethidir değil mi? Hatta bazı alimler icma naklediyorlar, ittifak naklediyorlar ki burada fetihten kasıt Mekke'nin fethidir ve Mekke'nin fethinden terettüp ederek doğarak bu dinin güçlenmesidir, yücelmesidir. İnsanların bu dine akın akın gelip bu dine girmesidir. Burada fetihten kasıt budur. Bir de bakın şunu söyleyeyim. Şimdi bakın biz dedik ki Mekke'nin fethinden sonra iniyor dedik değil mi? Ama ayete nasıl mana verdik dikkat edin. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Bak daha sanki gelmemiş yani sure iniyor. Sanki gelmemiş değil mi? Çünkü gelmemiş gibi mana veriyoruz. Bak geldiği zaman diyoruz. Daha gelmemiş sanki. Nasıl bu işin içinden çıkacağız? Halbuki dedik ki sayı olan görüş nedir dedik? Mekke'nin fethinden indiği, öncesinde indiği değil. Mekke'nin fethinden sonra inmiştir dedik değil mi? Ama peki buna nasıl cevap vereceğiz? Allah'ın yardımı geldiği zaman. Bak daha sanki gelmemiş ama sure inmiş. Sanki ileriden Allah bahsediyor. O yüzden burada İmam Kurtubi'nin de dediği gibi burada izâ kelimesi kad anlamındadır. Yani kad câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı gelmiştir. Fetih gelmiştir. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi ufvâce. Ve sen insanları Allah'ın dinine grup grup girdiğini gördün diye bu şekilde burada izâ kelimesi aslında yani verdiğimiz zaman aslında anlamına geliyor. Asıl itibarlı ama burada işte Mekke fethinden sonra indiğini bildiğimiz için o yüzden buraya bu şekilde mana vermemiz icap ediyor. Tamam biz anladık ki o zaman burada kastedilen fetihle kastedilen neymiş? Mekke'nin fethidir. Peki biraz Mekke'nin fethinden bahsedelim. Mekke'nin fethi ne zaman oluyor dedi? Hicretin 8. senesinde oluyor. Hicretin 8. senesinde, bu sene de hicretin 10. senesinde inmiş oluyor. Ve Ramazan ayında bakın. Mekke'nin fethi hicretin 8. senesinde ve Ramazan ayında oluyor. Peki bu Mekke'nin fethi nasıl oluyor? Yani bunun gelişimi nasıl oluyor? Bunu da çok kısa bir şekilde inşallah anlatayım. Biliyorsunuz hicretin 6. senesinde Hudeybiye Antlaşması yapılıyor. Hudeybiye Antlaşması yapılıyor. Hicretin 6. senesinde Kureyş'le aleyhissalatü vesselam anlaşıyorlar. Ama bakın bu anlaşmayı Kureyş ne yapıyor? Bozuyor. Bozduğu için de Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'den yaklaşık 10.000 askerle ne yapıyor? Medine'den çıkıyor, onların üzerine doğru yürüyor. Ama bakın bunu da çok gizli bir şekilde yapıyor. Hani aleyhissalatü vesselam onlara ani bir şekilde baskın yapmayı istemiş. Hatta Allah-u Teala şöyle dua etmişti. Allahümme ammi akhbarna anhum. Ya Rabbi bizim bu haberlerimizi onlardan gizle. Onlar duymasın bizim Medine'den Mekke'ye kendilerine saldıracağımızı. Bizim bu haberlerimizi gizle diye hatta Allah-u Teala'ya dua etmişti. Ve aniden aleyhissalatü vesselam baskın yaparak Mekke'ye giriyor. Ve o anda tabii ki Kureyş müşrikleri teslim oluyorlar. Bir anda böyle ani bir baskın görünce artık elleri kolları bağlı oluyor. 10 bin tane askerle aleyhissalatü vesselam gelmiş. Artık yapacak bir şeyleri kalmıyor. Ne zaman peki giriyor Mekke'nin fethine? Ramazan'ın 20. gününde. Yani Ramazan'ın 20'sinde Mekke'ye aleyhissalatü vesselam fatih olarak, muzaffer olarak ne yapmış oluyor? Girmiş oluyor. Daha sonra bakın Mekke'yi şimdi aleyhissalatü vesselam eline geçiriyor. Mekke bu şekilde fethediliyor. Ondan sonra tabii Kureyş artık zelil bir durumda. Aziz olan artık Müslümanlar. Kureyş müşrikleri ne yapıyorlar? Kabe'nin etrafında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında toplanıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin kapısının önünde. Onlar da Kabe'nin altına, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların üstünde. Onlar da otomatikman Aleyhisselatü Vesselam'ın alt tarafında oluyorlar, değil mi? Düşünüyorlar bakalım Muhammed şimdi bize ne yapacak? Biz Muhammed'i bu yurdundan Mekke'den çıkardık. Ona ve ashabına bir sürü çile çektirdik, sıkıntı çektirdik, boykot uyguladık, değil mi? Ne sıkıntılar yaptılar ve daha nice böyle savaşlara giriştiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ve sahabelere karşı. Neler yapmadılar ki? Şimdi o anda tabii artık neyi bekliyorlar? Yani artık ne yapacak şimdi? Öldürecek mi bizi, affedecek mi, değil mi? Tam böyle bir zelillik durumu. Daha sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ya ma'şere Kureyş diyor. Mâ tezunnûne ennî fâilun bikum. Benim size ne yapacağımı zannediyorsunuz şu anda siz diyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki yani hayran diyorlar. Yani sen hayır yaparsın. Sen iyilikte bulunursun. Yani sen öldürmezsin. Sen ki ahun kerim ve ibnu ahin kerim. Sen değerli kardeşsin. Sen değerlinin oğlusun. Değerli kardeşin oğlusun. Diye böyle aleyhissalatü vesselam'a bu şekilde ifadeler söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam da bakın ne kadar merhametli değil mi? Diyor ki فَاِنِّي اَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِيْخْوَتِي Yusuf'un diyor kardeşlerine şöyle dediği gibi size aynen onu diyorum. لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Artık bugün size kınama yok. Sizi serbest bırakıyorum. Sizi kınama yok. Allah sizi affetsin. Yusuf suresinin 92. ayeti. اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَى Artık gidin tamam. Artık siz serbestsiniz diyor. Ve Allah-u Teala orada otomatikman esir almış oluyor değil mi? Mekke'ye girince aleyhissalatü vesselam onları ne yapmış oluyor? Esir almış oluyor ve esirlere bakın ne yapıyor? Öldürmedi, ne yaptı? Bıraktı. Ama şimdi alınan esirler, yani yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Öldürülmez mi yani? İlla bak burada peygamber esir almış. Dolayısıyla bak hepsini, hatta içinde katiller de var. İşte Müslümanlara zulüm yapanlar, işkence yapanlar var. Müslümanlara karşı savaşmış olanlar var değil mi? Yani İslam'a karşı azgın kafirler de vardı ama hepsini aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Affetti. فَاَنْتُ مُتْتُلَقَا Gidin tamam serbestsiniz dedi. Şimdi esirlere sadece bu uygulama mı uygular? Hayır. Bu esirlere uygulanan uygulamalardan bir tanesidir. Yani bir esiri imam ne yapar? Halife veya da onun tayin ettiği kişi artık duruma göre, maslahata göre neyi seçebilir? Hiç böyle karşılıksız bir şekilde onları ne yapabilir? Men dediğimiz şey onları salabilir yani. Veyahut da ne yapabilir isterse? Fidye karşılığında da onları salabilir. Veyahut da işte Müslümanların bir esiri vardır kafirlerin elinde. Onlarla takas yaparak mesela bu şekilde de halledebilir. Veyahut da onları köle edinebilir. Ya da ne yapabilir? Öldürebilir. Aleyhisselatü vesselam öldürmemiş mi? Hatta bakın yani şimdi bütün o Mekke'deki bütün kafirler aleyhisselatü vesselam şey mi yapıyor? Serbestsiniz mi diyor? Hayır. 4 tane erkek, 2 tane de kadın bunlara aleyhisselatü vesselam eman vermiyor. Bunları serbest bırakmıyor. Hatta diyor ki "Uqtuluhum velau vecettumuhum muallaqin bi astaril Kabe." Onları diyor Kabe'nin örtülerine sarılmış olarak bulsanız bile onları diyor öldürün diyor. Sakın bırakmayın diyor. Bak bu 6 kişiye 4'ü erkek, 2 tanesi de kadın. Bunlar İslam'a çok eziyet etmiş olan insanlar. Aleyhisselam mesela bakın bunlara yani eman vermiyor, tanımıyor bunları, serbest bırakmıyor. Hatta bakın kitaplardan biz biliyoruz ki İbn-i Hatal adındaki bu kafir, bu 6 kişiden bir tanesi de İbn-i Hatal, hakikaten Kabe'nin örtüsünün asılı olduğu halde Müslümanlar tarafından gebertiliyor yani. Raizoğulları değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ihanet ettiler. Erkeklere ne yapıldı? Hepsinin kafası uçuruldu. Yaklaşık 600 ya da 700 kişilerdi bu. 600-700 tane erkeğin, 600 ile 700 arasında, hatta 900-800 diyenler bile var yani. O kadar Yahudi erkeği öldürülüyor. Yani bunu daha çok çoğaltabiliriz yani. Nadr İbn-i Harith mesela, işte İbn-i Ebi Muayt, tam olarak onun isminin başını hatırlamıyorum. İbn-i Ebi Muayt da Allah'a emanet sonu. Bedir Savaşı'nda mesela bu esirlerde öldürülüyor. Yani öldürme var tabii ki İslam'da yani. Esirler isterse ölebilir. Yani burada sonuçta böyle söylemek istediğim şey, esir alındığı zaman imam nedir? Serbesttir. Dilerse öldürür, dilerse hiçbir karşılık olmaksızın salıverir. Dilerse Müslümanlarla takas yapar, dilerse ondan fidye alır, dilerse onları köle edinebilir. Artık o Müslümanların emrine, komutanına bırakılmış olan, havale edilmiş olan bir şeydir. Her neyse, bakın Aleyhisselatü Vesselam işte bunları affediyor. Müslümanlar güçleniyor. Fetih gerçekleşmiş oluyor mu? Tamam, fetih gerçekleşmiş oluyor. Şimdi işte bakın ikinci ayeti okuyalım. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Ve ey Muhammed, fetih olduğu, Allah'ın yardımı olduğu ve sen Allah'ın dinine insanların fevç fevç girdiklerini gördüğün zaman diyor. Fevç fevç. Ne demek fevç fevç? Efvacan. Yani cemaat cemaat. Topluca topluca. Kitle kitle. Kabile kabile. Hani 100 kişi olarak, 200 kişi olarak, 300 kişi olarak girdiklerini gördüğün zaman. Önceden Müslüman olacakları zaman insanlar tek tek gelip Müslüman oluyorlardı değil mi? Daha Müslümanlar böyle, yani Mekke fethi olmadan önce tek tek, yani bir kişi olarak, iki kişi olarak değil mi? Uzun zaman aralıklarıyla gelip Müslüman oluyorlardı. Kimileri hatta Müslüman olacaklardı. Olacaklar. Aman diyorlar, bak ben şimdi Müslüman olacağım. Aman sakın kabilem duymasın. Aman insanlar görmesin ha. Hani yoksa bak beni öldürürler, bana suikast düzenlerler diye gizli gizli Müslüman oluyorlardı. Ama bakın Mekke fethedildi. Artık bu gizli bir şekilde Müslüman olmayı bırak. Tek tek insanların böyle gidip tek bir şekilde, ferdi bir şekilde Müslüman olmaları bırak. Artık efvacen, fevç fevç, toplu toplu, şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba, kabile kabile gelip insanlar ne yaptılar? Artık Müslümanların Mekke'yi ele geçirdiklerini görünce artık ne yaptılar? Teslim oldular. Demek artık tamam dediler. Yani bunlar artık yemek hak olan kimseler. Biz bunlara teslim olmamız lazım dediler. Çünkü Mekke şirkin merkeziydi değil mi? Bir de Mekke'nin bu müşrik sahiplerini de Allah-u Teala, hatırlarsanız o işte fil hadisesinde değil mi? Kabe'yi yıkmaya geliyorlar. Onları hezimete uğratıyor onlara karşı. Dolayısıyla yani bu Mekkelilerin insanlar gözünde böyle bir, yani büyüklüğü var, bir ihtiramı var. Yani şirkin merkezi, Kabe'nin sahipleri. Bunların artık yenildiğini görünce anlıyorlar ki tamam, yani artık demek ki yani doğru olan din demek ki bizim üzerinde bulunduğumuz şirk dini değil, buymuş. Zaten insanlar bekliyorlardı zaten. Mekkeli müşriklerle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu savaşının sonucunu bekliyorlardı aslında. Bu Arap Yarımadası'nda bulunan insanlar. Yani bekliyorlardı, bakalım kim kazanırsa demek ki o hak yolda. Eğer Muhammed kazanırsa anlayacağız ki tamam, demek ki o hak yolda diye bekliyorlardı. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethi olduğu zaman, müşrikler üzerinde galibiyet sağladığı zaman artık ne yaptılar? Bu dine girmiş oldular. Yani Arap Yarımadası'ndaki insanlar bu şekilde bölük bölük dine girmiş oldular. Aleyhisselatü Vesselam'a beyat vermiş oldular. Ve hatta 2 sene geçmedi ki bakın, yani bu Mekke fethinden 2 sene geçmedi ki Arap Yarımadası'nın hepsi, bütün kabileler hepsi ne oldular? Müslüman oldular. Arap Yarımadası'ndaki bütün insanlar Müslüman oldular. Hepsi İslam'ı izah eden insanlar oldular. Devam edelim inşallah. İşte bak, bunları gördüğün zaman ey Muhammed diyor. Allah'ın yardımı geldiği zaman, fetih geldiği zaman, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Ve insanların Allah'ın dinine fevç fevç girdiğini gördüğün zaman artık işte فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Allah-u Teala'yı tesbih et. Ama neyle? بِحَمْدِ رَبِّكَ. Rabbine hamd etmekle birlikte, Rabbine hamd ederek Allah'a tesbih et. وَاسْتَغْفِرْهُ. Ve Allah'tan bağışlanma dile. Burada şimdi bu sure neyi bildiren bir sureydi? En başta söyledik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını bildiren bir sure. Yani bakın, o zaman bütün bunlarla birleştirecek olursak, ey Muhammed artık Allah'ın yardımı geldi. Fetih geldi. Bak insanlar artık sana boyun eğdiler. Sen o kadar çalıştın, terledin 21 sene boyunca değil mi? 21, yani 8. senesinde olduğu için. O kadar çalıştın, çabaladın. Bak işte sonucunda büyük bir fetih oldu. İnsanlar Allah'ın dinine girdi. Artık demek ki ölümün yaklaşmıştır. Artık sana düşen görev nedir artık bundan sonra? Yapacağın şey nedir? Fesebbih bihamdi rabbike vestagfir. Artık ölümün yaklaştı. Dolayısıyla artık ne yapacaksın? Allah-u Teala'yı tespit edeceksin. Hamd ederek ve Allah'tan bağışlanma diyeceksin. Aleyhissalatü vesselam sonuçta tesbih eden birisiydi. Onda hiçbir şüphemiz yok. Allah'tan bağışlanma dileyen birisiydi. Tevbe eden birisiydi. Allah'a hamd eden birisiydi. Yani burada ne demek istiyor Allah-u Teala? Artık ölüm yaklaştığı için artık bunlara devam et. Yani bunları çoğaltarak Allah'a hamd etmeyi, Allah'tan bağışlanma dilemeyi, Allah'ı tesbih etmeyi çoğaltarak işte ne yap? Bunlara devam et diyor. Tesbih ne demek abiler tesbih? Şimdi bakın burada 3 şey geçiyor değil mi? Allah'a tesbih et ama neyle birlikte? Bihamdi rabbike. Rabbine hamd etmekle birlikte. Ve estağfiru ve ondan bağışlanma dile. Hani burada bakın 3 tane şey var. Allah'a tesbih etmek, Allah'a hamd etmek, bir de Allah'tan bağışlanma dilemek. Tesbih ne demek tesbih? Allah-u Teala'yı kendisine yaraşmayan sıfatlardan ne yapmaktır? Tenzih etmektir. Allah-u Teala'yı tenzih etmek. Her türlü ona layık olmayan şeyden Allah-u Teala'yı tenzih etmek, uzak tutmak, beri tutmak anlamına geliyor. Peki hamd ederek diyor değil mi? Bihamdi rabbike. Rabbini hamd etmekle birlikte. Hamd ederek Allah'a tesbih et diyor. Yani o zaman tesbihte Allah-u Teala'yı tenzih etmek, beri kılmak var değil mi? Noksan sıfatlardan, her türlü noksan sıfatlardan. Peki hamd ne demek? Hamd nedir? Sevgi yani muhabbet ve tazimle. Yani sevmekle ve yüceltmekle birlikte kemal sıfatlarıyla Allah'ı ne yapmaktır? Övmektir. Allah'ı övmek ama nasıl öveceksin? Sevmekle, muhabbetle, bir de tazimle, yüceltmekle birlikte Allah-u Teala'yı kemal sıfatlarıyla ne yapmak? Övmek. Eğer ki övmek var ama sevmek ve tazim olmaksızın sadece övmek varsa buna ne denilir? Medih denilir buna da. Medih, hani met ettim diyorsun ya. Medih yani sevgi ve tazim olmaksızın yapılan övgüye medih denilir ama sevgi ve tazim olmakla birlikte yapılan övgüye ne denilir? Buna da hamd denilir. İşte fesebbih bihamdi rabbike neymiş? Rabbini hamd etmekle Allah'a tesbih et. Yani o zaman tesbih Allah'a noksan sıfatlardan sen ne yapıyorsun? Beri kılıyorsun, uzak tutuyorsun, tenzih ediyorsun. Hamd'da da ne var? Kemal sıfatlarıyla ne yapıyorsun? Allah-u Teala'yı övüyorsun. Onu sevmek ve onu tazim etmekle birlikte. Yani ne yapıyorsun? Tenzih ediyorsun. Değil mi? Bütün noksanlıklardan onu boşaltıyorsun. Sonra kemal sıfatlarıyla Allah-u Teala'yı tabiri caizse süslüyorsun yani. Bütün kemal sıfatları. Ne kadar kemal sıfat varsa işte dirilik. Diriliğin böyle kemaliyeti yani. Hiçbir zaman yok olmamıştır. Ölmemiştir. Şu anda yaşıyordur. Her zaman da yaşayacaktır. İşte ilim sıfatının kemali değil mi? Allah yani her şeyi bilir. Geçmişin de en ufak şeyi de bilir. Şimdiki zaman da bilir. Gelecek zamanda ne olacaksa her şeyi bilir. Artık Allah-u Teala ne kadar sıfatı varsa bunların hepsine kemaliyet atfederek Allah-u Teala ne yapmaktır? Övmektir. Vestagfirhu diyor. Üçüncüsü de nedir? İstiğfar de demek değil mi? İstiğfar nedir? Bağışlanma istemek. Hani mağfiret istemek. Mağfiret ne demek? Hani Allah-u Teala'nın bağışlaması, Allah-u Teala'nın kulunun işlemiş olduğu günahı ne yapması, görmezden gelmesi, onu silmesi. İşte Allah-u Teala diyor ki işte ecelin yaklaştığı zamandır bu. Artık bunlar tahakkuk etmiştir. Artık öleceksin ki zaten 80 gün sonra vefat etmişti. Artık sana düşen görev nedir? Tesbihdir, hamddır ve istiğfar dilemektir. Peki bunlar nasıl olur? Fesebbih bihamdi rabbike nasıl olur? Subhanallahi ve bihamdi demekte değil mi? Subhanallahi ve bihamdi. Her birimizin bildiği zikir şekli değil mi? Subhanallah diyorsun, Allah'a tesbih ediyorsun. Ve bihamdihi. Yani Allah'a hamd etmekle birlikte Subhanallah, Allah'a ne yaparım? Tenzih ederim bak. Hem Subhanallah hem de tenzih. Estağfirullah da nedir? Festağfirhu'nun sözlü ifadesidir. O zaman Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah. Mesela daha ve buna benzer zikirler. Yani tesbih içerikli, hamd içerikli ve bağışlanma içerikli olan her türlü zikirle Allah-u Teala ne diyor aleyhissalatü vesselam'a? Zikret diyor beni. Namazda olsun, duada olsun, yatarken, işte otururken, yürürken yani her türlü halinde artık ne yap? Bunları fazlalaştır. Zaten sen bunu yapıyordun ama iyice ne fazlalaştır. Yani bu şekilde zikir yap. Bakın Ayşe radıyallahu anh aktarıyor bize. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor. Bu ayet indiği zaman diyor rükusunda ve secdesinde şunu çok çok çoğaltıyordu diyor. Şunu çok yapıyordu diyor. Bu sure indiği zaman. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdike Allahumma gfirli. Gördünüz mü? Hepsi var. Hani Allah'ım ey Rabbimiz seni tenzih ederim. Seni hamd etmekle birlikte Rabbim beni bağışla. Bak üçü de var.
Aleyhisselatü Vesselam rükusunda ve secdesinde bunu sürekli yapıyordu. Ölüm vakti yaklaştığı zaman. Hani ister bu namazda olsun, dua ederken de aynı şekilde bu geçerli. Allah-u Teala yani sadece burada namazda değil. Bakın mesela başka rivayetten biz anlıyoruz. Yine Aişe radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Az evvel okumuş olduğum rivayet Bukhari, Müslim ve daha başka yerlerde geçiyordu. Aişe radıyallahu anh da diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ömrünün sonlarında diyor ayakta otururken gelirken giderken artık her türlü yani şekilde yani mutlak olarak zikrediyor burada. Subhanallah ve bihamdi estagfirullah ve etubu ileyh sözünü diyor ölümünün yakın zamanlarına yani bu süre indikten sonra bunu çok fazla yapardı diyor. Hatta bakın İbn-i Abbas radıyallahu anh diyor ki bu sure diyor indiği zaman aleyhissalatü vesselam ahiret işlerinde diyor bu kadar çalışkan olmamıştı diyor. Hani kendisini diyor ahiret işlerine çok çok fazla bir şekilde vermişti diyor. Bakın bu İbn-i Abbas'ın bu sözünden de anlıyoruz ki bu sebbih bihamde rabbike ve estağfir yani Rabbini hamd ederek tesbiyet ve onun için bağışlanma dile şeyi zikirle de olabilir. Zikrin dışında her türlü ibadetle de ne olabilir? Olabilir. Nafile namaz kılarak, nafile oruç tutarak, iyilikte bulunarak değil mi? Bakın yani İbn Abbas burada ne diyor? Yani bu sure indiği zaman diyor Resulullah diyor ahiret işleri, ahiret amelleri hakkında bu kadar çalışkan olmamıştı diyor. Önceden de aleyhissalatü vesselam çok nafile oruç tutuyordu, nafile namaz kılıyordu, iyilikte bulunuyordu vesaire ibadetler yapıyordu. Ama bu sure inince bunu daha da fazlalaştırdı. Çünkü ibadetlerde zaten ne vardır? Tesbih yok mudur? Allah'ın yoksa sıfatlardan tenzih etmek yok mu? Niye? Neden var? Çünkü bak sen namaz kıldığın zaman nafile oruç tuttuğun zaman vesaire bunları sadece sen kime yapıyorsun? Allah'a yapıyorsun. Allah'a yaparak sen Allah'a ortaklardan tenzih ediyorsun. Hamd. İbadetlerde hamd yok mu? Şükür yok mu? Çünkü ibadet niye yapılır? Allah-u Teala kemal sıfatlara sahip olduğu için yani. O ilah ki kemal sıfatlara sahip dolayısıyla ibadet edilmeyi hak ediyor. Bunun için yapılır Allah'ın verdiği nimetlere karşılık hamd yapılır değil mi? Allah da zaten bak nimet vermiş, fetih vermiş değil mi? Hamd etmek yani ibadet bunlardan dolayı yapılır değil mi? Allah'a nimet verdiği için. Peki vestağfir nasıl olur ibadette? Çünkü kişi niye ibadet eder? Allah beni işte sevabını arttırsın. Yani nafile namaz kılayım ki sevabım artsın. Değil mi? İnsan niye nafile namaz kılar? Niye ibadet eder? Sevabım artsın. Ondan sonra işte günahlarım, küçük günahlarım affedilsin. Çünkü biliyorsunuz ibadetler küçük günahlarda kefaret oluyor. Büyük günahlar için tevbe eden lazım. Bak affedilme var. İşte cehennem azabından kurtulayım. Bu yaptığım ameller buna sebep olsun diye yapılır. O zaman bakın dolayısıyla burada fesebbih bihamdi rabbike vestağfir denilerek Aleyhisselatü Vesselam'a burada ne deniliyor? Yani ister zikirle, Subhanallah ve bihamdi, estağfirullah ve etubu ilek gibi sözler söyleyerek veyahut da herhangi ibadetleri yaparak Allah-u Teala artık ne yapmadır? Tesbih etme, hamd etme ve istiğfar dileme zamandır. Ama bunu daha da fazlalaştırarak. Bakın bu Subhanallah ve bihamdi ifadesiyle özellikle alakalı hadis aktarmak istiyorum size. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men kâle Subhanallah ve bihamdi fi yevmin mi'ete merre Bir gün içerisinde diyor 100 kere diyor her kim diyor Subhanallah ve bihamdi derse diyor bakın. Onun diyor hataları diyor onun zelleleri, günahları, küçük günahları affolunur, silinir. Velev ki diyor bu günahları ne kadar da olsa deniz köpükleri kadar olsa bile diyor. Ne kadar büyük bir zikir değil mi? Yani sabah akşam zikirlerinde biliyorsunuz var bu. Günde 100 defa yapacaksın. 24 saat içerisinde 100 defa yapmak. Bir kısmını işte sabah namazını kıldıktan sonra yap. Bir kısmını işte işe giderken otobüste yap. Bir kısmını giderken öğle namazından sonra yap. Yani zor bir şey değil bakın abiler bunlar. Sahip olduğunuz ecre bakın yani Subhanallah. Tabi bunu yaparken de kalp ve dil irtibat halinde olması lazım. Yani zikir yapılıyor. Dil öyle konuşuyor ama ne dediğini adam bilmiyor yani. Adam söylüyor sonra bir iki dakika sonra adam türkü söylemeye başlıyor. Marş söylemeye başlıyor. Böyle değil yani. Ne dediğini kulağın da duyacak yani. Şuurlu bir şekilde okumak gerekiyor. Bakın yine başka bir hadiste, meşhur bir hadiste diyor ki iki kelime vardır ki diyor dile çok hafiftir, mizan da ağırdır, Rahman'a da Allah'a da sevgilidir. O da nedir? Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. O yüzden bu zikirleri özellikle genel olarak sabah akşam zikirlerine bakın tekrar hatırlatıyorum. Bunlar abiler Allah için muhakkak ihmal etmeyelim. Yani illa hepsini yapacağız diye bir şey yok. Alıştıralım nefsimizi, belli zikirler belirleyelim. Onları yapalım, bir hafta hep onları yapalım sonra biraz daha çoğaltalım o zikirleri. Biraz daha çoğaltalım. Yani o sayılı olanları zaten tam yapmamız lazım ama o kitapta geçen, o Hisnul Muslim'den alıntı olan, o kitaptan geçen bütün zikirleri illa yapmanıza gerek yok yani. Özellikle onlardan böyle birkaç tanesini çok dikkat çekenleri seçin. Onları yapın daha sonra gün aşımı bu şekilde arttırın yani. Bunlar çok önemli. Ve bunları yaparken de abiler tabii niyetimiz şu olsun. Ben bu zikirleri niye yapıyorum? Hem sevap kazanayım, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uğrayayım hem de her türlü nazardan, her türlü hasetten, her türlü cinlerin saldırısından, cinni şeytanların saldırısından, şeytanların vesvesesinden korunayım diye bu niyetle, bu amaçla şifa olsun diye okursanız Allah'ın izniyle bu sureler, bu zikirler size gerçekten çok yarayacaktır yani. Burada şunu da söyleyelim. Hani hatırlayın, Ömer radıyallahu anh ve sormuştu ya, bu sure hakkında ne düşünüyorsunuz demişti sahabelere. Sahabeler nasıl cevap vermişlerdi? Demişler ki yani bu sure zahir üzerine alınır. Herhangi bir zafer elde ettiğimiz zaman ne yapılır? Yani Allah-u Teala tesbih edilir, hamd edilir, istiğfar denilir. Ve insanları da gördüğümüz zaman Allah'ın dine böyle fevş fevş girdiklerini, tamam, hani yapılacak şey budur. Ayeti zahir üzerine almışlar değil mi? Bakın İbn-i Kesir diyor ki tamam, yani aslında daha doğru olan, ki az evvel bazı isimlerini de saymıştım seleften gelen, bu sure neyle alakalı? Aleyhissalatü vesselamın ölümünün yaklaştığını ifade eden bir sure. O yüzden bu bağlamda anlaşılması icap ediyor. Ama aynı zamanda bakın İbn-i Kesir'in de dediği gibi bu mananın da alınmasında hiçbir mahsuru yok. Yani ne demek? Biz, Allah bize herhangi bir fetih nasip ettiği zaman, kafirlerin beldesini işgal ettik, fethettik Allah'ın izniyle, hemen Allah'ın işte aleyhissalatü vesselam'a olan bu emri bizim için de geçerli. Fethettin mi? Hemen fesebbih bihamde rabbike ve istagfiru. Hemen bak bu ayeti ne yapabilirsin? Uygulayabilirsin ki zaten nitekim aleyhissalatü vesselam da bunu zaten bilfiil aslında yapmıştır. Yani İbn-i Kesir bunu söylüyor. Bunun delili vardır diyor aleyhissalatü vesselamın hayatından. O da şudur ki aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği gün diyor duha vakti, yani kuşluk vakti diyor, kaç rekat kılmıştır? 8 rekat namaz kılmıştır diyor. O namazda rukuda ve secdede Allah-u Alem, Hazreti Ayşe'nin de aktardığı hadisten de belki anlaşılabilir. İşte az evvel söylediğim o Subhanallah ve bihamdi estağfurullah ve tuğbeli duasını yapıyordu, zikrini yapıyordu. 8 rekat kılmış. O yüzden bakın buradan yola çıkarak alimlerimiz diyorlar ki ordu diyor, ordu bir beldeyi fethettiği zaman diyor, fethettiği yere ilk girdiği zaman diyor 8 rekat kılmaları müstehaptır diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı? 8 rekat Mekke fethinde duha vaktinde namaz kılmıştı. İlk daha böyle fethedilir edilmez hemen fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir ayetini uygulamıştır diyor ki zaten bunu Sa'd ibn Ebi Vakkas da, o da aynı şekilde böyle 8 rekat namaz kılarmış. O zaman bakın sureye iki şekilde baktık. Birincisi aleyhissalatü vesselamın vefatını bildiren bir suredir. Vefatı yaklaştığı için o zaman fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir diyor. Peki bizim şimdi bu anlam itibariyle, şimdi bakın birinci anlam üzerinden gidiyorum. Bu anlam itibariyle bizim alacağımız ders nedir buradan? Değil mi? Sonuçta bu ayet Resulullah aleyhissalatü vesselam'a sadece has mı? Sana Allah'ın yardımı geldiği zaman diyor. Sen diyor, ama şimdi sen deyince bu sadece Resulullah'a mı has olmuş oluyor? Hayır. Sonuçta bir Resulullah'ın ümmetiysek, eğer ona tabi olmuş, onun izinden gidiyorsak, Resulullah'a yapılan hitap bizim için de hitaptır. Ha, özel bir taksis gelir bu sadece Resulullah'a astır diye, o ayrı bir şey. Ama bütün Kur'an'da ve sünnette geçen Resulullah'la alakalı, yani hadisler sadece Resulullah'ın zatını kastırın, hadislerin hepsi kim için de geçerlidir? Bizim için de geçerlidir. Bakın biz bunu aldığımız zaman o zaman şu manayı çıkartabiliriz. Eğer ki ölümümüzün yaklaştığına dair bir takım alametler görürsek, mesela atıyorum yaşımız gelmiş 60'a 70'e, değil mi? Genel ortalama zaten ölüm yaşı ne zamandır? 60'tır 70'tir, değil mi? Artık bu yaşa geldiğimiz zaman anlarız ki artık bizim ecelimiz ne oldu? Yaklaştı. Veyahut da mesela cihat sahalarındasın. Bombardımanın olduğu sahalarındasın. Savaşın son derece şiddetli olduğu bir yerdesin. Veyahut da işte ölüm hastalığına yakalandın. Yani öyle bir hastalığa yakalandın ki çok büyük ihtimal o hastalıktan ötürü yakın bir zamanda ne yapacaksın? Vefat edeceksin. Yani bizler eğer ölümümüzün yaklaştığını hissedersek, önceden yaptığımız ibadetlerden, zikirlerden, tesbihtir, hamdtır, ondan daha da fazla tesbih, hamd, zikir, ibadet, nafile oruç, nafile sadaka, nafile namaz, bunları çoğaltmamız gerekiyor. Niye? Artık Allah-u Teala'ya gidiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam da bunun için dedi. Hani artık bunlar oldu, artık Allah'a hazırlan. Artık ölüm için hazırlık yap. Bana doğru geliyorsun. Aynen, bakın biz de buradan böyle bir mana çıkartabiliriz. İnşallah anlaşıldı değil mi? Tabii ki yani bizler elbette ki bilmiyoruz, yani ne zaman vefat edeceğimizi bilmiyoruz, ama böyle bir durum olduğu zaman artık vefat etme durumu gerçekten insan yakın görüyorsa büyük ihtimalle, o zaman daha da fazla arttırması lazım. Bu aslında Allah'ın büyük bir nimeti. Bak Allah ölümden önce hana hastalık veriyor veyahut da böyle artık ölümünün yaklaştığını gösteren böyle bir takım atmosferlere seni sokuyor değil mi? Bak böyle bir anda işte tam senin için fırsat, yani bak Rabbim bana böyle bir fırsat doğurmuş. Hani sürekli böyle ölümü hatırlayacağım, ölümle burun buruna geleceğim durumlarla beni karşılaştırdı. Dolayısıyla bak bu da beni hep sürekli neye itiyor? İbadete, Allah için istiğfar dilemeye itiyor yani. Bir de ikinci olarak da ne mana vermiştik? Dedik ki zahiri üzerine değil mi? O zaman dolayısıyla biz de Buradan anlıyoruz ki herhangi bir yere fethettiğimiz zaman Allah-u Teala'yı tesbih edebiliriz, hamd edebilir ve Allah'tan istiğfar dilemeliyiz. Bir de üçüncü bir mana ve son mana, inşallah bunu da söyleyerek bitiriyorum Allah'ın izniyle. O da bakın şudur. İkinci mana üzerinden özellikle gidin. Hani ayeti zahir üzerine aldık ya, eğer biz fetih olursa insanların dine girdiğini görürsek Allah'a tesbih et. Tamam. Şimdi bu Allah-u Teala'nın bir yardımı değil midir? Bir ikramı değil midir? Bir nimeti değil midir? O zaman bakın biz bu ayeti sadece böyle savaş zaferle değil de daha da genel bir şekilde şöyle bir almamız da mümkün. Yani Allah-u Teala bu ayette zafer Müslümanların kafirlere karşı galebe gelmesi nimetinden bahsediyor değil mi? Size böyle bir nimet verirsem, sadece bu nimetle sınırlı değil. Allah bize ne nimet verirse, fakirdik mesela, Allah bize ne verdi? Zenginlik verdi. Çocuğumuz olmuyordu, Rabbim Celle Celaluhu çocuk verdi bize. Evlenmeyi istiyorduk, Rabbim Celle Celaluhu evlenmeyi nasip etti. İşte iş güç sahibi değildik, yani iyi maaşı iyi olan bir işte çalışmıyorduk. Allah Teala güzel bir iş verdi bize ve o işte sürekli bir şekilde büyütüyoruz. Hani Allah-u Teala'nın verdiği herhangi bir nimet olabilir yani. İşte Allah sana nimet verdiği zaman ne yap? Herhangi bir nimet ver zaman. Hemen Allah-u Teala'yı tesbih et. Hangi nimet bakın olursa olsun. Bu neyi gösterir biliyor musun? Allah sana nimet veriyor. Veriyor Allah sana. Sen de Allah'a tesbih ediyorsun. Bu Allah'a karşı olan neyindir? Senin tevazundur. Hani Allah-u Teala burada sana nimet verdiğim zaman böyle yap diyor ya. Tıpkı ne gibi ol diyor biliyor musun? Meyve veren ağaç gibi ol diyor. Hani mesela ağaç, sen dikersin ağacı, yaprak vermeye başladığı zaman nasıl böyle gider? Dimdik gider değil mi böyle? Dimdik gidiyor. Ama böyle meyve verdiği zaman, olgunlaştığı zaman, yani üzerine böyle nimetler bollaştığı zaman dalları böyle hemen nasıl oluyor? Toprağa doğru eğilmeye başlıyor. Mütevazı oluyor değil mi? İşte aynen meyveli ağaç gibi oluyor yani. Allah sana ne kadar nimet verirse, ne kadar nimetini çoğaltırsa, ne kadar yücelirsen, üstün olursan, üstün makamlara gelirsen, o zaman ne ol? Daha da mütevazı ol. Son ayeti okuyup inşallah bitiriyorum. İnnehu kâne tevvâbe. Muhakkak ki Allah tevbeleri kabul edendir. Tevbe ne demektir tevbe? Tevbe dönmek demektir. Kul günah işlediği zaman ne yapıyor? Allah-u Teala'ya dönüyor. Allah-u Teala da sen kul Allah'a döndüğün zaman Allah da ne yapıyor? Sana dönüyor. Hani sen Allah'a dönüyorsun çünkü tevbe rucu anlamına geliyor dönmek. Sen Allah'a dönüyorsun, Allah da sana ne yapıyor? Fadlıyla, rahmetiyle, keremiyle ne yapıyor? Allah-u Teala sana dönüyor. Allah muhakkak tevbeleri kabul edendir ama bir takım şartları vardır değil mi tevbelerin? Tevbe yapacağı zaman kişi ihlaslı bir şekilde yapması lazım. Samimi bir şekilde yapması lazım. Gerçekten bir daha o işlemiş olduğu günaha girmemeye azmetmesi lazım. Bir daha ben bu günaha girmeyeceğim. Uzaklaşması lazım bilfiyle. Hem tevbe edip hala da yine aynı işe devam etme değil. Yani tamamen o işi bırakması lazım. Herhangi bir kul hakkıyla alakalı bir günah işlemişse o kul hakkında bizatihi ödemesi lazım. Bu şekilde bir tevbe ettiği zaman Allah-u Teala tabii ki tevvaptır. Yani istiğfar dilediği zaman Allah senin tevbeni muhakkak kabul edecektir. İnşallah burada duralım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.